Ayrım 20 Kuşku Mevsimi Stephen King Sayfa 213 29. Bölüm. Karakoldan içeriye giren kısa boylu adam içerisini leş gibi kokuttu. Üstünde eski bir tweed pantolon, yırtılmış gri bir gömlek, fermuarı sökülmüş eşofman ceketi vardı. Ayakkabılarının üstünü tabanlarına tutkalla yapıştırmıştı. Başına yağlı leş gibi bir şapka geçirmişti. Nöbetçi polis, Tanrı aşkına buradan git diye bağırdı. Tutuklu değilsin hep. Annemin mezarı üstüne yemin ederim ki tutuklu değilsin. Git buradan, tekrar soluk almak istiyorum.
Komiser Bozman'la konuşmak istiyorum.
O öldü hap, dün öldü, buna çok üzüldük. Hadi git de rahat rahat yas tutalım.
Hap'ın sesi yükseldi. Komiser Bozman'la konuşmak istiyorum.
Ağzını açınca şarap, pizza, okaliptüslü pestilin karışımı olan pis bir koku yükseldi. Bozman'ın bir olay için Siam'a gitmesi gerekti hap. Neden buradan uzaklaşmıyorsun? Başka bir yere git, canın cehenneme.
Komiser Bozman'la konuşacağım ve bunu yapana kadar da gitmeyeceğim.
Görevli komiser yardımcısı odadan fırladı. 5 dakika sonra yanında omuzları çökmüş, zayıf, 50 yaşlarında bir adam olan Bozman'la döndü. Görevli, ne olur onu odana götür Dan diye yalvardı. Bu olabilir değil mi? Bozman serseriye baktı. Gel hap. Küçük bir odaya girdiler ve komiser hemen pencereyi açıp vantilatörü çalıştırdıktan sonra oturdu. Bir istediğin mi var hap?
Hala o cinayetlerle ilgileniyor musun komiser?
O serserilerle mi? Evet, o iş hala bende.
Onları kimin temizlediğini biliyorum.
Bozman, öyle mi hap diye sorarken piposunu yakıyordu. Ender olarak pipo içerdi. Fakat ne vantilatör ne açık pencere hapın kokusunu gidermeye yetiyordu. Bu koku yüzünden neredeyse duvarlardaki boyalar kabarıp dökülecekti. İçini çekti.
Sana sırığın öldürülmeden bir gün önce biriyle konuştuğunu söyledim. Bunu anımsadın mı komiser Bozman?
Anımsadım. İki yardım derneğinin oralarda dolaşan serseriler, öldürülen Charles Evlat Brackett ve Peter Srick Smith konusunda buna benzer sözler söylemişlerdi. Genç bir erkeğin Evlat'la ve Srick'la konuştuğunu görmüşlerdi. Kimse evladın o gençle gidip gitmediğini bilmiyordu. Ama Hap ve iki serseri Srick Smith'in o gençle uzaklaştığını fark etmişlerdi. Onlar gencin reşit olmadığını ve bir şişe içki istediğini, bunu da paylaşmaya hazır olduğunu ileri sürmüşlerdi. Birkaç şarapçı da o genci daha önce civarda gördüklerini iddia etmişlerdi. Serserilerin tanımı da ilginçti. O genç sarışın ve beyaz bir erkekti. İnsan bu tanımla mahkemeye başvurursa harika bir sonuç elde ederdi doğrusu.
Hap dün gece parktaydım diye devam etti. Elime şu eski gazeteler geçmişti.
Bu kentte gece parkta uyumak suç sayılır hap.
Hap sadece gazeteleri topluyordum diyerek kendini savundu. İnsanların etrafı böyle kirletmeleri korkunç doğrusu. Ben topluma hizmet ediyorum komiser. Gazetelerin bazıları bir haftalıktı.
Evet hap, komiser birden aç olduğunu ve öğle yemeği yemek istediğini uzunca bir süre önce düşündüğünü anımsadı.
Neyse, uyanınca gazetelerden birinin yüzüme uçmuş olduğunu gördüm. İşte o gence bakıyordum, tam karşımdaydı. Birden ne kadar korktuğumu bilemezsin. İşte bu genç, bak bu.
Hap eşofman ceketinin içinden sararmış, ıslanıp kurumuş bir gazete sayfası çıkararak açtı. Bozman biraz ilgilendiği için öne doğru eğildi. Şimdi Hap'ın masaya koyduğu gazetedeki başlığı okuyabiliyordu. 4 genç Kaliforniya Yıldızlar takımına seçildi. Başlığın altında 4 fotoğraf vardı.
Hangisi hap?
Serseri pis parmağını en sağdaki resmin üstüne bastı.
Şu, adı da Todd Bowden'mış.
Bozman resme bakmaktan vazgeçerek başını kaldırdı. 20 yıldır ucuz şarap içen, bulabildiği zaman da uyuşturucu kullanan hapın beyin hücrelerinden ne kadarının sağlam kaldığını merak etmekteydi. Bundan nasıl emin olabilirsin hap? Resimdeki gencin beyzbol kasketi var. Saçlarının sarı olup olmadığını bile anlayamadım.
Hap gülüşünden tanıdım diye karşılık verdi. O genç de böyle gülüyordu sırığa. Birlikte uzaklaşırlarken genç hayat ne tatlı der gibi sırıtıyordu.
Bozman son sözleri pek duymadı bile. Düşünüyor, olanca gücüyle belleğini zorluyordu. Todd Bowden. Bu ad kendisine hiç yabancı da gelmiyordu. O kentteki gözde bir lise öğrencisinin gidip şarapçıları temizlemesinden daha korkunç, daha rahatsız edici bir şey vardı kafasında ama bunu bulamıyordu. O adı bu sabahki bir konuşma sırasında duyduğu kanısına vardı. Kaşlarını çatarak bunu anımsamaya çalıştı. Hap gitmişti ve Dan Bozman hala oturmuş anımsamaya çalışırken Richler ve Weisskopf karakoldan içeriye girdiler. Onların dedektifler odasında makineden kahve alarak konuştuklarını duyan komiser birden her şeyi anladı. Komiser Bozman aman tanrım diyerek ayağa fırladı. 30. Bölüm. Annesi de babası da o günkü planlarından vazgeçerek Todd'un yanında kalmayı önerdiler. Monica alışverişe gidecek ve Dick de bazı müşterileriyle golf oynayacaktı. Fakat genç onlara yalnız kalmayı istediğini söyledi. Silahını temizleyecek ve her şeyi düşünerek doğru dürüst bir karar verecekti. Dick Todd diye başladı. Sonra söyleyeceği pek bir şey olmadığını anladı. Bu durumda kendi babası olsaydı hemen dua etmesini önerirdi herhalde. Fakat kuşaklar birbirlerinden çok farklıydı. Bowden'lar da artık pek dinle ilgilenmiyorlardı. Todd'un hala kendisine baktığını görerek alçak bir sesle ekledi. Bazen bu tür şeyler olur. Bunu düşünerek üzülmemeye çalış. Kendimi hemen toparlarım. Todd anne ve babası gidince bir şişe alpaka silah yağı getirip güllerin yanındaki sıraya bıraktı. Garajdan da Winchester tüfeğini aldı. Sıraya oturarak tüfeği söktü. Güllerin kokusu hoş şekilde burnuna gelirken silahını iyice temizledi. Bir yandan da dişlerinin arasından ıslıkla bir parçayı çalıyordu. Sonra silahın parçalarını yerlerine taktı. Bu işi karanlıkta bile yapabilirdi. Kafası birden boşalmıştı. 5 dakika sonra kendine geldiğinde tüfeği doldurmuş olduğunu fark etti. O anda canı bir hedef bulup nişan talimi yapmayı istemedi. Ancak silahı doldurmuştu. Bunun nedenini de bilemiyordu. Ama kafasının içinde bir ses biliyorsun Todd bebeğim dedi. Anlayacağın zaman geldi işte. O anda parlak sarı Saab arabada bahçe yoluna girdi. Bundan inen adam Todd'a pek yabancı değildi. Ancak adam araba kapısını çarparak kapatıp kendisine doğru yürüyünce sarılı mavili basket ayakkabılarını gördü. İşte geçmiş yine karşısındaydı. Bowden'ların bahçe yolunda ilerleyen lastik Ed French'ti. ''Merhaba Todd, uzun süredir görüşemedik.'' Todd silahını sıranın yanına dayayarak tatlı tatlı gülümsedi. ''Nasılsınız Bay French? Kentin bu çılgın yakasında ne yapıyorsunuz?'' ''Annen de baban evde mi?'' ''Ne yazık ki evde değiller. Onlardan bir şey mi istiyordunuz?'' Ed French uzunca bir süre düşündükten sonra ''Hayır.'' diye cevap verdi. ''Hayır sanmıyorum. İkimiz konuşsak çok daha iyi olur sanırım. Önce ikimiz konuşmalıyız.'' Belki bunu mantıklı şekilde açıklayabilirsin. Ama Tanrı biliyor ya, bunu yapabileceğini hiç sanmıyorum. Pantolon cebinden bir gazete küpürü çıkardı. Daha lastik et bunu kendisine uzatmadan Todd durumu anladı. Sonra o gün ikinci kez Dussander'in yan yana basılmış resimlerine baktı. Sokakta çekilen resmin çevresi siyah mürekkeple çizilmişti. Todd için bunun anlamı da açıktı. French Todd'un büyük babasını tanımıştı. Şimdi dünyada herkese bunu anlatmayı istiyordu. Bu iyi haberi herkese yaymak hevesindeydi. Öğrencilerine yaşıtıymış gibi davranan ve pis basket ayakkabıları giyen sevgili Lastik Ed. Polis de bu durumla ilgilenecekti. İlgilenmişlerdi de zaten. Bunun farkındaydı artık. Richler gittikten yarım saat sonra batmakta olduğunu hissetmişti. Sanki içi gaz dolu bir balona tutunmuş uçuyordu. Sonra çelik bir ok balonu delivermişti. Şimdi durmadan düşüyordu. O telefon konuşması numarasıyla avlanmıştı. Richler usulcacık kendine bu kazığı atmıştı. Tabii kendisi de budalalığından kapana kısılmak için elinden geleni yapmıştı. Haftada 1-2 kez telefon ederlerdi demişti. Kaliforniya'da dolaşıp yaşlı nazileri arayacaklarını ummuştu. Ama belki komiser telefon şirketine başvurarak hikayenin hiç de öyle olmadığını öğrenmişti. Todd Bell şirketinin bir abonenin kaç kez telefonla konuştuğunu söyleyip söylemeyeceğini bilmiyordu. Fakat Richler'in gözlerindeki ifadeyi görmüştü. Sonra mektup işi vardı. Richler'e evin soyulmamış olduğunu söylemişti. Bu durumda Richler onun eve döndüğünü, ancak daha sonra eve giren birinin evin soyulup soyulmadığını bileceğini düşünmüştü. Todd eve bir kez değil tam 3 defa gitmişti. İlkinde mektubu almış, 2 kez de orada suç kanıtı olabilecek bir şey bulunup bulunmadığına bakmıştı. Ama bir şey bulamamıştı. SS üniforması bile yoktu. Dussander 4 yıl içinde bunu atmış olacaktı. Sonra cesetler vardı. Richler cesetlerden hiç söz etmemişti. Todd önce bunun iyi olduğu kanısına varmıştı. O kafasını toplayana, aklı uygun hikayeyi hazırlayana kadar polislerin cesetleri bulmamaları iyiydi. O gece cesedi gömerken üstüne başına sürülen topraklara aldırmamıştı. Nasıl olsa giydiği her şeyi aynı gece temizlemişti. Giydiklerini hemen yıkayıp kurutan çamaşır makinesine atmıştı. Çünkü Dussander'in ölebileceğini ve her şeyin ortaya çıkabileceğini düşünüyordu. Ama daha sonra yavaş yavaş kuşkulanmaya başlamış, durumun sandığı gibi iyi olmadığını anlamıştı. Hava sıcaktı ve böyle havalarda bodrum daha kötü kokardı. Dussander'in evine son gidişinde etrafın leş gibi koktuğunu fark etmişti. Polis bu kokuyu duyunca kuşkulanır ve bunun kaynağını da bulurdu kuşkusuz. Öyleyse Richler neden bu bilgiyi kendisinden gizlemişti? Bunu daha sonraya mı saklıyordu? Tatsız bir sürpriz yapmak için mi? Richler tatsız sürprizler planlıyorsa kesinlikle kendisinden kuşkulanıyor demekti. Todd kupürden başını kaldırınca lastik edin yan dönmüş olduğunu gördü. Sokağa bakıyordu ama orada da bir şey olduğu yoktu. Richler kuşkulanabilirdi fakat elinden de kuşkulanmaktan fazlası gelmezdi. Todd'u ihtiyar adama bağlayacak kesin bir delil olmadıkça Richler bir şey yapamazdı. İşte bu kanıtı da şimdi Lastic Ed French verebilirdi. Yani acayip basket ayakkabıları giyen bu gülünç adamın eline düşmüştü. Böyle gülünç adamların yaşamaya hakları yoktu. Todd tüfeğin dipçiğine dokundu. Evet, polisin bulamadığı kanıtı Lastic Ed sağlayabilirdi. Polis hiçbir zaman Dussander'in işlediği cinayetlere Todd'un karıştığını, onun suç ortağı olduğunu kanıtlayamazdı. Fakat Lastic Ed ifade verirse Dussander'le işbirliği yaptığı ortaya çıkardı. Böylece iş sona erer miydi? Ondan sonra da liseden mezun olduğu gün çekilen resmini alarak yardım derneklerinin oraya toplanan bütün şarapçı serserilere gösterirlerdi. Birinin onu tanıması olasılığı azdı fakat Richler bu olasılığı ihmal edemezdi. Dussander'in öldürdüğü şarapçılar yüzünden onu suçlayamazlarsa ölen diğer şarapçılar sayesinde onu yakalarlardı. Daha sonra ne olurdu? Todd'u dava ederlerdi. Babası ona en iyi avukatları tutardı tabii. Avukatlar da onu kurtarırlardı çünkü ortada kesin kanıt yoktu. Jüriyi de çok iyi etkileyeceğinden emindi. Fakat Dussander'in söylediği gibi hayatı mahvolup giderdi. Dussander'in bodrumundaki yarı çürümüş cesetler gibi onunla ilgili her şey de ortaya çıkarılır ve gazetelere geçerdi. Ed birden ona dönerek, ''Resimdeki adam sen 8. sınıftayken büroma gelen kişi'' dedi. ''Büyük baban olduğunu söylemişti. Şimdi onun aranan bir savaş suçlusu olduğu anlaşılıyor.'' ''Evet.'' Todd'un yüzü garip bir biçimde ifadesizleşmişti. Tıpkı vitrinlerdeki mankenler gibi cansızdı bu surat. Yüzdeki sağlık, canlılık, hayat akıp gitmişti sanki. Geriye kalan tüyler ürpertici bir boşluktu. Ed bu nasıl oldu diye sordu. Belki de bu sorunun korkunç bir suçlama olmasını istemişti. Ama sesinde yakınma vardı. Kandırıldığına üzülen biri gibi konuşmuştu. Bu nasıl oldu Todd? Todd bir olay diğerini izledi diyerek 30-30'luk tüfeğini aldı. Aslında böyle oldu. Bir şey diğerini izledi. Baş parmağıyla tüfeğin emniyet mandalını açıp namluyu Lastic Ed'e çevirdi. Belki budalaca gelecek ama böyle oldu. Hepsi bu kadar. Todd, Ed'in gözleri büyümüştü bir adım geriledi. Todd bunu yapmayı istemezsin. Lütfen Todd bunu konuşabiliriz. Biz bunu Todd, sen ve o pis nazi bunu cehennemde konuşursunuz diyerek tetiğe asıldı. Patlama sıcak ve rüzgarsız günde yankılandı. Ed French sağıp arabaya doğru savrulduğunu fark etti. Eliyle arkayı yokladı ve silicilerden birini kopardı. Mavi balıkçı kazağının göğsündeki kan lekesi genişlerken boş gözlerle siliciye baktı. Sonra bunu attı ve gözlerini Todd'a dikti.
Norma diye fısıldadı.
Todd, pekala sen nasıl istersen ahmak diyerek Lastic Ed'e yeniden ateş etti. Adamın kafasının yarısı uçarken kemikler ve kanlar etrafa yayıldı. Ed yine de döndü. Bir sarhoş gibi sol kapıya doğru uzanırken kızının adını boğuk ve gitgide hafifleyen bir sesle yine diyordu. Todd tam bel kemiğine nişan alarak ona tekrar ateş etti. Ed yere düştü. Ayakları çakılların üstünde kımıldandı, sonra hareketsiz kaldı. Todd öğrencilere yardım eden bir psikoloğun bu kadar güç öleceği aklıma gelmezdi diye düşünürken bir kahkaha attı. Aynı anda korkunç bir acı bir bıçak gibi beynine saplandı ve gözlerini kapattı. Gözlerini açtığında kendini çok iyi hissetti. Aylardan belki de yıllardan beri kendini bu kadar iyi hissetmemişti. Her şey yolundaydı, her şey mükemmeldi. Yüzü de taş gibi değildi artık. Tam tersine vahşice bir güzellik vardı bu yüzde. Garaja giderek bütün mermilerini aldı. 400'den fazla mermisi vardı. Bunları eski bir sırt çantasına doldurdu, çantayı omuzladı. Güneşe çıktığında heyecanlı heyecanlı gülümsüyor, gözleri pırıl pırıl parlıyordu. Doğum günlerinde, Noel'lerde, 4 Temmuz'da çocuklar böyle gülerlerdi. Bu gülüş havai fişeklerini, ağaçların üstüne yapılan evleri, gizli işaretleri, gizli buluşma yerlerini, başarılı bir oyundan sonra seyircilerin omuzlarında stadyumdan çıkmanın verdiği sevinci simgeliyordu. Yine başlarında miğferlerle savaşa giden sarı saçlı gençler de böyle heyecanla gülümserlerdi. Masmavi gökyüzüne bakarak ''Dünyanın kralı benim!'' diye haykırdı. Tüfeğini iki eliyle tutarak bir an başının üstüne kaldırdı. Sonra Winchester'ı sağ eline alarak kara yolunun üstündeki bayıra doğru gitti. Oradaki devrilmiş ağaç kendisini korurdu. Onu tepeden ancak 5 saat sonra hava kararırken indirdiler.
20. ayrımın sonu. Sayfa 221.